Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte yayında olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, hayata gözlerimizi açtıktan sonra her birimizin boğazından ilk o muhteşem gıda geçti. O gıdayla büyüdük. Allah'ın bebeklere ikram ettiği mucizevi gıda, onun adı anne sütü. Efendim, Hayatın Sesleri'nde bugün anne sütünü, anne sütünün önemini ve faydalarını konuşacağız. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı canlı yayınımızda bizlerle olacak. Efendim, her perşembe olduğu gibi Huzur-u Hayat köşemizde yine maneviyata dair bir konuyu ele alıyoruz. Bugün Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar'la kulun Allah'a karşı bir sorumluluk bilinci olan takva üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Alacaksan al be dünya, şiki şiki baba,
şiki şiki baba.
Hadi bize oyna,
hadi bize oyna,
şiki şiki baba,
şiki şiki baba.
Hadi yine hoppa,
hadi yine hoppa.
Aşka emanet, hadi sen sağ ben selamet,
şiki şiki baba,
şiki şiki baba. Hadi bize oyna,
hadi bize oyna,
şiki şiki baba,
şiki şiki baba.
Hadi yine hoppa,
hadi yine hoppa.
Sağlık Bakanlığı uyarıyor. Koronavirüsü salgınını önlemek için alınan tedbirleri ciddiye alalım. Hastalıktan korunmak, hastalıkla savaşmaktan daha kolay.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, dünyaya geldikten sonra tattığımız, deneyimlediğimiz ilk gıda anne sütü. Bugün anne sütünü, anne sütünün önemini konuşacağız. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı şu anda telefon hattımızda. Sayın Yağcı, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkür. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın hocam, anne sütü bebekler için çok büyük bir öneme sahip. Tabii ki büyümesi için, gelişmesi için bunları biliyoruz. Ama biz bu konunun biraz daha ayrıntılı bilgisini sizden almak istiyoruz. Anne sütünün bebekler için nasıl bir önemi var? Ne dersiniz hocam?
Ben önce şöyle söyleyeyim çok hızlı bir şekilde. Annelerin öncelikle çocuklarına yaklaşırken, onları beslerken biraz tabiatı gözlemelerini öneririm. Yaradan'ın yaptıklarını öneririm. Annenin karnında iki tane hücre birleşiyor. 280 gün sonra o iki hücre 3 milyar kat büyüyerek dünyaya geliyor. Bu anneye biz özel bir ilaç vermiyoruz, özel bir serum takmıyoruz. Sadece normal besleniyor. Bebeği için 3. aydan sonra günde 500 kalori fazla almasını öneriyoruz. Bu mucizeyi görebiliyor mu anneler önce? İkincisi, doğduğu zaman başını bile tutmaktan aciz bir bebek var karşımızda. O bebek 2 yıl sonra koşturabiliyor. Hiçbir hastalıktan korkmadan hayatına devam edebilir hale geliyor. Çünkü bebeklerin doğduğu zaman bağışıklıkları da çok düşük. Beyinsel evet. Gelişimleri ilerlemesi lazım. Yani başını tutamayan her türlü hastalığı açık bir bebeğin 2 yıl sonra korunaklı ve koşturabilen bir çocuk haline gelmesinin arkasında ki en önemli neden o bebeğin hızlı büyüme ve gelişmesine doğru yönde destek olan anne sütüdür. Evet. Bizi yaradan bize gönderdiği süt bunun için lazım esas. Çocuğun kaç gram aldırdığı için değil. Zaten çocuk büyüyecektir. Yani yaradanın bir hatası söz konusu olabilir mi? Annelerin bazıları bu süt yaramadı diyor. Bu süt nasıl yaramasın? Bu sütü size iyi anlatmamışlar. Ben söylüyorum tekrar, bu tabiatı bir gözlesinler. Allah'ın onlar için gönderdiği o mukaddes içeceği nasıl keçiye gönderdiyse, nasıl ineğe gönderdiyse insana farklı bir süt göndermiş. O sütler keçinin yavrusu için, buzağının yavrusu için, eşeğin yavrusu için. Biz ne eşek olacağız, ne inek olacağız, ne keçi olacağız. Biz insanız. Bizim sütümüz, beyin gelişimimiz onlardan çok önde. Onun için o sütün içinde çok farklı şeyler var anne sütünün. Bizim karşılaştığımız mikroplar diyeyim, onlarınkinden çok farklı. Onun için bizim daha güvenilir, korunaklı bir hayatımız olması ve iyi bir bağışıklığımızın olması lazım. O sütün içinde hepsi var. Anne sütü, bana soranlara diyorum ki, bana soruyor hastalarım, en iyi bağışıklık arttırıcı ne vereyim hocam, eczaneden ne alayım? Cevabım, en iyi bağışıklık arttırıcı anne sütüdür. Tabii ya, bunu ilk bir yıl içindeki annelere söylüyorum, 2 yıl içindeki. İlk 2 yıl çocuğun ana besini ilk bir yılda anne sütü, 1 yaşından sonra da ana içeceği yine anne sütü olmaya devam etmelidir. Biz gramla uğraşmıyoruz. Biz çocuğun bağışıklığı nasıl güçleniyor, nasıl güçlendirebiliriz? Biz o çocuğun beyin gelişimini, performansını nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha akıllı, daha zeki yapabiliriz? Onun için uğraşıyoruz. Burada tek ve çok kolay bir çözüm var. Hiçbir hatası olmayan Yaradan'ın gönderdiği sütte hepsi var aslında. Bunu hiç tartışmayalım. Anneler güvenemedikleri için, etraftan çok baskı aldıkları için, magazinel haberler, arkadaşların uyarıları, annesinin uyarısı, kayınvalidesinin uyarısı, kocasının uyarısı darmadağınık oluyorlar yazık. Göğüslerinden akan o güzelim sütün kıymeti unutulup gidiyor. 4. ayda ev yemeği yedirmeye başlayanlar var. 6. aya geldiği zaman çocuğun karnı ev yemeğiyle doyurulmaya çalışılıyor. Ben şimdi o annelere soruyorum. O çocuğun ağzında diş var mı? Çiğneyebilecek. Yani yaradan düşünemedi de sen mi düşünüyorsun ekmeği çorbanın içine atıp yumuşatıp da yedirmeyi? O dişler dördüncü ayda da çıkardı bunlara gerek olsaydı. Çocuğun bağırsağında yedinci aydan önce nişastayı sindirecek enzim de yok. Evet. Bu erken beslenen bebekler bunların acılarını yaşıyorlar. Ve bize getiriyor anneler. Bu çocuk değişti, ne oldu, ne şikayetiniz var? Bu çocuk kabız oldu, affedersiniz. Bu çocuk kusuyor. Bu çocuk kaşığı gördü mü demeye başlıyor. Bu çocuğun gece huzursuzlukları arttı. Bütün bunlar yapılan yanlış uygulamalardan ibaret. Genelde %100 hepsi öyle demiyorum. Çocuğun tabii ki bir hastalığı olabilir vesaire. Başka detaylara bakarsınız ama genelde bu yanlışların aileleri lüzumsuz yere doktorlara taşımaya o kadar çok neden oluyorlar ki hadi işin maddi yönünü bir yere bırakalım. O evlat mutsuz, huzursuz bir çocuk olursa anne de mutsuz ve huzursuz olur. Bunu gören babası da çocuktan ve eşinden dolayı mutsuz ve huzursuz olur. Bu böyle zincirleme gider.
Evet.
Her şeyi çok güzel giden, sadece anne sütüyle büyüyen, 5. aya geldiği zaman illa benden ek gıda soran anneye ben şu soruyu soruyorum. Bebeğin mutlu mu? Çok mutlu hocam ama biraz zayıf. Boyu nasıl? Normal hocam. Başı nasıl? Doktor bey ölçtü, o da normal. E niye bunu istiyorsun benden? Mutlu olan bir çocuğa, boyu uzayan bir çocuğa niye bunu veriyorsun? Sen sanıyorsun ki evdeki yemeği yiyince kilo mu alacak? Süt yetersiz olsaydı senin çocuğunun boyu da uzamazdı, başı da büyümezdi. O nedenle anneler biraz çok geniş baksınlar olaya. Öyle Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın önerileriyle hemen fikir değiştirip de anne sütünü geri plana atmasınlar.
Evet,
sayın bana hocam, göre anne sütü en iyi vitamin, en iyi balık ya. En iyi bağışıklık arttırıcı. Zekaya en çok destek veren besin. İçinde su bile var. O anne sütü taş devrinde de vardı. Taş devrinde etrafta, mutfakta bu sürü yiyecek mi vardı? O süt o zaman da o çocuğu büyütüyordu. Şimdi de büyütüyor. Emziren annenin yapması gereken sadece 500 kalori fazla alması lazım. Hepsi o. İki kişilik falan yemeğe de gerek yok. Doğru yiyecek. Şu söyleyeceğim çok önemli. Anne meme reddi. Meme reddi var son zamanlarda.
O nedir hocam?
Meme reddi. Meme reddi nedir? Meme reddi ya bir annenin bebekle ilişkisi iyi değildir. Yani annenin kafası başka yerlerdir.
Evet.
Mesela emzirme bir ritüeldir. Göz temasın olacak. Elinle yanağını okşayacaksın. Gazını çıkarırken yanak yanağa geleceksin. Göz temasında onunla konuşacaksın. Bunları çok pozitif algılar bebek. Sevildiğini anlar. Bakın bebek emzirirken bu işlemde, bu ritüeldir, sevildiğini anlar. Sevildiğini anlayan çocuk çok daha mutlu ve keyifli olur. Bunu yapmayıp da emzirirken televizyonda dizi takip eden bir annenin bebeği tabii ki o anneye git ya bu benim annem değil herhalde deyip ittirmeye başlayabilir. Bu birinci nokta. İkinci nokta yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içecekler. Bunların hepsi hemen hemen Türkiye'den bahsediyorum değişti. Benim yediğim çocukluğumdaki buğday şimdi yok. Benim çocukluğumda yediğim elma da şimdi yok. Hepsi
maalesef
değişti.
Öyle.
Maalesef bunların hepsi annede bir takım alerjik reaksiyonların oluşmasına ve bunu bebeğine iletmesine yol açabiliyor. Annede hiçbir şey olmasa bile şayet eşi alerjikse veya bir alerjik çocuk da varsa evde, bundan sonraki gebeliklerinde bu dolaşan gen o bebekte varsa, bebek, anne bebeği bu yiyeceklerle hazırlıyor aslında alerjiye. O nedenle besine bağlı alerjilerde de çocuk emdiği sütten rahatsızlık duyuyorsa bunu çok iyi algılar ve giderek ittirmeye başlar. Ama bu çocuğun sadece bu şikayeti olmaz. Başka şikayetleri de vardır. Huzursuzdur. Kakası değişmeye başlamıştır. Eskiden kusmayan çocuk arada kusar. Ne bileyim cildi kurumaya başlar. Yüzünde veya gövdesinde egzama tipi şeyler olabilir. Olabilir hepsi. Ama tek başına anne göğsünü veya sütünü reddetme tabii ki alerjiyi düşündürtmez hemen. Ama bunu da annelerin bilmesi lazım. Biz şimdi annelere diyoruz ki gebeliğin de abur cuburdan uzak dur. Doğal ve faydalı ürünleri tüket. Yani balık yemiyorsan çocuğun için balık ye. sarımsak kokuyor diye yemiyorsan çocuğun için sarımsak ye. Bizim mutfak kültürümüzde sarımsağın yeri çok fazla
çok
çünkü.
Sarımsak, soğan,
meyvelerden, meyvelerden ayırım yapma ye. Ben fındık, badem, ceviz çok kilo yapıyor diyorsan, korkuyorsan azıcık azıcık mutlaka ye. Bakın, doğal olan her şeyden yiyecek, hiçbir zaman ama abartılı yemeyecek. Bu çok iyi geliyormuş karnımdaki bebeğe deyip aşırı bir şey içmeyecek veya yemeyecek. Emzirirken de doğumdan sonra da buna dikkat edecek. Bunu niçin söylüyorum? Anne 3. aydan sonra gebeliğinde ve emzirirken yediği her türlü besinin kokusunu, tadını ve protein yapısını bebeğine tanıtır. Bunları tanı diye. Ve bebek 6. aydan sonra ek gıda döneminde onlarla karşılaştığı zaman tükürmez. Örneğin 8-9 aylık balık verirsen anne balığı yediyse bebek seve seve yer. Anne balık yemediyse katliyen yemez. Çünkü farklı bir koku, farklı bir tattır. Sarımsak gibi şey, soğan gibi besin. Bunlar son derece önemli. Anne ne yer içerse bebeği onu yiyip içecektir. Aksi takdirde öbürlerini yemeyecektir. Bir de bunu ters yönden düşünelim. Anne abur cubur dünyasında dolaştı. Bütün hamileliği öyle geçti. Gelsin kolalar, gitsin ne diyelim, çok pastalar, kötü, çok börekler.
Evet, maalesef.
Şimdi o çocuk onları yakaladığı an öyle bir sever ki, çünkü onlar kodlandı ona. Biz buna besinlerin kodlanması diyoruz. Anne ne yerse çocuğuna kodlar. O çocuk kız çocuğuysa ileride kendisine yediyse, kendisinde ne kodlandıysa, bir de neler yiyorsa onları da bebeğine kodlar. O nedenle bu son derece önemli. Biz kendi topraklarımızda, kendi bölgemizde yetişenlerle çocuğumuzu kodlayacağız. Çocuk dünyaya geldikten sonra ek gıda döneminde o bölgede yetişmeyen bir şeyi çocuğa vermek çok mantıklı değil. Büyük olasılıkla reddedecektir. Çünkü öyle bir tat, öyle bir koku, öyle bir protein yapısı veya kimyasal yapı ona tanıtılmamıştır. O nedenle bu son derece önemli. Bebeğim balık yemiyor deyip üzülmesin anneler. Bir dahaki bebeklerine gebelikten itibaren emzirirken dahil balığı yesinler, bütün güzel yiyecekleri yesinler. Abur cuburdan uzak dursunlar. Abur cubur tadı çok güzel ama içeriği son derece kötü.
Tabii.
Son derece sağlıksız ürünler. Çocuk bilinçli olmadığı için onları onlar tattırıldığı an onları fark eder ve bu sefer diğerlerini yememek için direnmeye başlar. Bu son derece üzücü oluyor. Ama gelelim biz anne sütüne. Anne sütü işte çocuğun sağlıklı beslenmesi için bir aracı oldu anlattıklarımla. Anlaşılıyor değil mi?
Tabii ki.
Anne ne yerse onları verecek çocuğuna. Yani sen hiç uğraşmıyorsun. Sadece kendi yediğini içtiğinin doğrularını yapıyorsun. Doğruları bebeğe kopyalıyorsun. Ve çocuk yanlışa gitmiyor. Zorla ağzını bir şeye sokmuyorsan o anlamda.
Sayın hocam,
bir de eskiden... tuz ve şeker. Bir de tuz ve şekere dikkat etsinler gebeler ve emzirenler. Bunları bebeğine damak tadı olarak iletmesinler. Biliyorsunuz işte tuz, şeker, un bunlar sağlığımız için çok iyi şeyler değil. Çocuk bunları tanımasın, bilmesin. Evet, dinliyorum.
Sayın hocam, eskiden üstün zekalı çocukların köylerden genellikle çıktığını duyardık. Sonra bu anneler neler tüketmiş diye bakılınca anneler ceviz tüketimine ve bulgur tüketimine bir ağırlık verirlermiş. Bundan dolayı da çocukları üstün zekalı, akıllı olurmuş. Şimdi günümüzde bakıyoruz, maalesef bizim tüketimde bir sıkıntı olmaya başladı. Hep hazır gıdalara, rafineri gıdaları tüketmeye başladık. Bu yüzden de hep hastalıklar peşimizi bırakmıyor.
Aynen, aynen, aynen. Yürekten katılıyorum. Ceviz bugün omega 3 zenginidir. Türkiye'nin her yerinde vardır. Ama nedense avokado peşinde koşan anne daha çoktur.
Evet.
Değil mi? Avokado Türkiye'nin
sadece... O da güzel ama ceviz daha
güzel,
kıymetli.
Evet. Ben mesela batıda dediğim Muğla, Bodrum, Marmaris bölgesinde bu senelerdir yetişiyor. Orada yetişiyorsa oradaki anne bunu yemiş, çocuğuna kodlamıştır. Ama bunun yetişmediği Ankara'daki bir annenin avokado peşinde koşmasının bir manası yok. Ceviz, bakın ceviz için çok güzel bir söz vardır. Ceviz Anadolu'nun kıymasıdır derler.
Bunu duymamıştım.
Bunu duyun. Makarnaya Anadolu kıyma koymaz, ceviz koyar.
Evet. Hocam demin, o kadar önemli noktalara temas ediyorsunuz ki hakikaten omega. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken mühim meseleler.
Evet. Ben teşekkür ederim, rica ederim. O nedenle ceviz de bulgur da son derece doğal faydalı ürünler. Gördüğünüz gibi açık havada genelde vakit geçirmiş, kirli havayla karşılaşmamış, hep doğal şeyleri tüketmiş, ekstra bir şey için hiç uğraşmamış ve çocuğunu doya doya emzirmiş. İşine giderken arkasına bağlayıp götürmüş, bir kenara koymuş, arada dinlenirken çocuğunu emzirmiş. Anne çocuk birlikteliği hiç bozulmamış, çocuk severek emmiş, başka gıdalarla çok tanışmamış. Böyle bir çocuk iyi korunduğu için hasta da olmayacaktır. Anne sütünün koruyuculuğu çok fazladır dedim. İyi hasta olmayacaksa böyle bir çocuk iyi bir eğitim alabilir. İyi bir eğitim almak için zaten beyin performansı da anne sütüyle iyi gelişmiştir. Demek ki biz anne sütüyle bedenen ve ruhen ve aklen sağlıklı çocuklar yetiştiririz. Bu çocuklar okula gittikleri zaman başarısız olma ihtimalleri azdır. Mutlaka başarılı olurlar. Ama kimisi cumhurbaşkanı olur, kimisi genel müdür olur, kimisi çok başarılı bir bilim insanı olur. Herkesin sevdiği alandaki başarısından bahsediyorum ben. O nedenle herkesin en tepeye çıkması şart değil. Bu tür insanları zaten biz yetiştirerek zincirleme yayarsak bütün ülkeye, o ülkede bugün doğan çocuklar 30 yaşına geldiği zaman, yani 30 sene sonra Türkiye'de başarılı bir yönetici, genç yönetici tabakası ortaya çıkar ve bu da o ülkenin çok hayrına olur.
Evet. Sayın hocam süremiz sınırlı ama benim soracağım sorular da o kadar fazla. O yüzden biraz daha hızlandırmak
dinliyorum,
istiyorum.
Dinliyorum.
Annenin göğsünden gelen ilk süt, buna ilk ağız sütü deniyor halk arasında. Kolostrum'da bunun tıbbi terimi olsa gerek. Bu ağız sütünün önemi nedir hocam? Bazı anneler bu ağız sütünü vermekten imtina ediyorlar. Ne dersiniz?
Aman sakın, yanlış, çok yanlış. Ağız sütü dediğimiz süt ve hiçbir şey almamış bebeğin ağız mukozasından başlayıp anüs dediğimiz son noktaya kadar giderekten bütün çocuğun mukozasını badana yapar gibi örterler. Burada sekretor yağ dediğimiz bir madde vardır. Niye? Arkadan ağzından çocuğun yanlışlıkla bir şey girerse bu mikrop olabilir. İki alerjik bir şey olabilir. Dokuya giremesin, çocuğun sistemine karışamasın diye koruyucudur bu. Koruyucu badana yapar sisteme. Anladınız? Bu son derece önemli. Evet. Onun içinde protein yüksektir. Protein, yağ ve karbonhidrat azdır. Protein yüksektir ama miktarı 5 ila 7 milim olduğu için o sütün. Yani 1-2 yemek kaşığı kadar olduğu için en fazla. O süt çocuğun protein, o sütteki protein çocuğa fazla gelmez. Ve 5 ila 7 milim yağ ve karbonhidrat az, bu çocuk çabuk acıkacak demektir. Doğa, yaradan öyle istemiştir. Çocuk çabuk acıksın ki ikide bir annesini emmek istesin. Emdikçe hem korkularını gidersin hem de annenin beynine süt hormonu olan prolaktini arttırması için uyarı versin. Bu uyarıyı alan vücut anne sütünü arttırmak için prolaktin hormonunu arttırır. Sonra annenin sütü artar giderek. Onun için ilk günlerde biz öyle deriz. İstedikçe saat başı emzir bebeğini, emzir, hem birbirinizi tanıyın. Hem o korkularını gidersin. Hem annem burada bir yere gitmedik desin. Bakın doğumda aslında bebek annesini kaybetmiştir. Hangi anlamda söylüyorum? 9 ay onunla birlikteydi. Onun karnında bir su havuzu içinde göbek kordonu bağlantı. Anne ne hissediyorsa bebek hissediyor. Anne ne içerse bebek içiyor. Öyleydi. Biz o kordonu kestik, aldık dışarı. Şimdi o kordonun görevini kim üstlenecek? Anne sütü.
Evet.
Hocam... Anne sütü. O yüzden sık sık emilerek süratle arttırılması lazım ki öyle olur zaten. Ondan sonra da her şey yoluna girer. Sakın o ilk ağız sütü atılmasın. Yazarı yanarım.
Mutlaka verilmeli.
Evet.
Çocuğa emzirilmeli. Hocam bu anlattıklarınızı şöyle düşündüğümde emzirmenin yalnızca süt vermek olmadığını, anne ile bebek arasında da ruhsal bir bağlantı kurulduğunu anlıyorum.
Harikasın. İşte aynen öyle.
Hocam peki annelerin emzirme düzeni nasıl olmalı? Bazı anneler aman evladım doymadı deyip sürekli emzirmek istiyorlar. Bir kısmı da çok aralıklı emziriyor. Nasıl olmalı bu durum?
Şimdi şöyle, eskiden 3 saat kuralı vardı. Bunun özellikle ilk 6 ayda doğru olmadığını gördük. Onun için daha doğrusu bilim dünyası ilk 3 ayda özellikle annenin bebeği, bebeğin anneye alışması, bebeğin anneyi tanıması, birliktelik, yani sıkı bir birliktelik kurabilmek için biz bebek istedikçe emzirin diyoruz.
Evet. Hocam,
ama
günümüzde
uyuyan çocuğu uyandırmıyoruz.
Burası önemli bir nokta.
Çocuğun özel bir durumu yoksa, örneğin bebek 2 kilo 400 gram doğdu. Minimum 2 kilo, 2,5 sınırdır. 2,5 ve 6 düşük doğum ağırlıklıdır. Veya bebek çok erken doğdu, prematür bebek. Yani 1500 gram. Bu, yani böyle özelliği olan bebeklerden bahsetmiyorum. Bebek 3 küsür doğdu, gayet sağlıklı. Anneye verdiler, gidebilirsin evine, güzel güzel emzir dediler. Anne emziriyor, zaten o bebek ilk günlerde sık sık emecektir. Bebek 2 aylık oldu, bebek uyuyor, uyumak istiyor. Ben diyorum ki annelere, 2 aydan sonra artık, hani eskilerin 40'ı lafına ben inanırım, 40'ı çıktı derler.
Evet.
40'ı çıkmak demek çocuk anneye alışmıştır, az çok hayata adapte olmuştur, kendini korumaya ağır ağır ısısını regüle etmeye başlamıştır, çok örtüp giydirmeye gerek yoktur. Zaten anne emzirirken radyatör gibi onu ısıtır. Gece uyuyorsa özellikle uyandırmayalım. Uyusun da büyüsün diye ninnimiz var, değil mi? Derin uykuda büyüme hormonu salgılanır. Daha iyi büyüme hormonu salgılanması için bebeğin kesintisiz uyuması daha iyidir. Bu çok net. O nedenle 2 aydan sonra uyuyan çocuğu uyandırmayalım. Annelerin lütfen akıllarında sadece kaç gram aldı bu ay olmasın, olmasın, olmasın. Kaç santim uzadı, benim bebeğim mutlu mu, başı büyüyor mu, ona baksınlar. Gerisini, yaradanın hata yapması söz konusu değil ki bu konuda.
Tabii
nedir
ki
bu evham, nedir bu panik? Ağzında dişi olmayan çocuğa illa da şunu da tattır, bunu da tattır. Anne sütünün tadını karıştırmasınlar hiçbir şeyle.
Evet. Hocam, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki dakikalar su gibi akıp geçti ama benim de cevabını merak ettiğim pek çok soru vardı. Bunları size soramadım. Maalesef sizinle olan söyleşimizin de sonuna geldik. Ben bundan muazzam tad aldım.
İnşallah
başka bir programda devam edelim bu konu üzerine.
Tabii ki, seve seve.
Hocam, programımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz de keyif almışlardır.
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.
Çok sağ olunuz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
İyi günler. Güle güle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı bizlerle birlikteydi. Anne sütünün önemi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Al giyen 15 yaşında, hey
hey hey.
Kimisi dağlarda gezer, kimisi Kimisi incisin bize, algıyen bağrımı ezer
hey.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, Huzuru Hayat köşemizde bu hafta takvayı konuşacağız. Takva kavramı Kur'an-ı Kerim'de de sıkça karşımıza çıkıyor. Ayet-i kerimelerde takvadan bilgiler veriliyor ve hadis-i şeriflerde de yer alıyor takva konusu. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar'la bu konuyu konuşacağız. Şu anda kendisi telefon attığımızda. Aynur Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum.
Nasılsınız hocam bu hafta, iyi misiniz?
Allah'a çok şükür, Rabbim bu günlerimizi artmasın.
Amin. Allah şükrümüzü artırsın diyelim.
Amin, amin.
Evet hocam, takva konusu Kur'ani bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. Neyi ifade ediyor takva?
Sizin de Mustafa Bey girişte söylediğiniz gibi takva gerçekten Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde yüzlerce geçen bir kavram. Kelime olarak bize sanki biraz uzakmış gibi gelirse de aslında takva Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde bir hayat sürmek demek. Şimdi kelime karşılığında sakınmak falan olduğu için biraz böyle hani neden sakınmak gibi bir şey aklımıza geliyor. Evet, sakınmak kavramı var. Allah'a saygısızlıktan sakınmak, Rabbimizi incitmekten sakınmak, günah işlemekten, haramlara düşmekten sakınmak. Aslında takva Kur'an'ın istediği Müslümanca yaşamak demek.
Müslümanca yaşamak eşittir takva.
Müslümanca yaşamak eşittir takva sahibi olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir kelime bu kadar tekrarlanıyorsa bu bizim için, insan için, Allah'ın özel eşrefi mahlukat olarak gönderdiği insan için çok özel bir kavram demektir. Takva elbisesinden bahsedilir mesela. Takva ile kuşanmaktan bahsedilir. Hep bu imanla ilgili, imanı hayatımıza hakim kılmaya biz takva diyoruz. Sanki bizde takva böyle çok özel, çok seçkin insanlara ait bir kavrammış gibi böyle bir algı varsa da Kur'an'a baktığımız zaman öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın hedefi nedir? Allah'a ve Resulüne ya da Kur'an'ın bizden istediği nedir? Allah'a ve Resulüne itaatle bir hayat sürmek. Kur'an'ı kendisine, Resulünü kendisine rehber edinmek demek. Takva bu demektir.
Hocam, Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinden bir sözünü hatırlıyorum. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.
Evet, yani zaten ayet-i kerimede de Hucurat suresinde inne ekramekum indallahi etkakum der. Sizin Allah katındaki en değerliniz, bakın Allah katında değerli olmanın ölçüsü takva iledir. Yani dünyada ölçü nedir? Maldır, mülktür, neseptir. Yani bir sürü şeyler vardır. Makamdır, mevkidir. Hadis-i şerifte de geçer zaten. İnsanlar arasında kişiyi yücelten malı, makamı, mevkisi artık günü her şartlara göre koyarız onu. Allah katında yücelten ise takvanızdır der. Takva, imanı hayata rehber edinerek yaşamak. Kur'an'ın rehberliğinde bir hayat sürmek demektir. Hepimiz biliyoruz, Rabbimiz bizi gören, bilen, her yaptığımızdan haberdar olandır. Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla Kur'an'dan öğrendiğimiz zaman beni daima gören, bilen, yaptığımdan haberdar olan Rabbime karşı mahcup olmamak. O zaman bana düşen nedir? Ona karşı saygısız davranmamak. Rabbimin sevgisinden mahrum olmamak için elimden geleni yerine getirmek. Bütün bunlar aslında takva kelimesinin içerisinde geçer. Bir ayet-i kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun der. Allah'ın dostları, bakın evliya Allah'ın dostu demektir. Allah'ın korumasında, Allah'ın dostluğuyla evet. şereflenen insanlardan bahseder. Onlar için hiçbir korku ve üzüntü yoktur şeklinde ifade eder. Şimdi biz evliya deyince sanki bize böyle ulaşılamaz Allah'ın sevgili kulları amenna, ama Kur'an-ı Kerim bunu iki şarta bağlıyor. Yani Allah'ın sevgili kulu olmak Kur'an-ı Kerim'e göre bir iman şartı, iki takva şartıdır.
Evet.
Yani ellezine amenu ve kanu yettegun diyor. Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın sevgilisi olmanın şartı, iyi Müslüman olmanın şartı, iman ve sadece inandım demek hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de yeter bir kavram değildir. O imanın bizim hayatımızda görünür olmasını ister Kur'an-ı Kerim. O da takva iledir. Gerçekten bir Müslüman Rabbine inanıyorsa onun hedefi Rabbinin emir ve yasakları noktasında gereken hassasiyeti göstermek. O da zaten imanını hayatına hakim kılmak anlamına gelir diyoruz.
Evet.
Yine,
hocam buyurun.
Buyurun Mustafa Bey.
Tabii takva konusu çok önemli. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından da sakınmak. Hatta takvada evet. ileri gidenler nafile ibadetlerle Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışıyorlar değil mi?
Hı hı. Yani orada ne vardır? Kişinin sevdiğini incitmemesi. Ya da bu insani ilişkilerde bile böyledir. Kişi gerçekten birini seviyorsa ne yapar? Onu incitmemek için gayret gösterir. Onun sevdiği şeyleri yapma noktasında gayret gösterir. Yani incitmeme, yani bu nedir? Onun hoşlanmadığı, yasak koyduğu şeylerle yaptığında onu üzeceğini bilir. Sevdiği hmm. şeyleri de daha çok rağbet gösterme noktasında gayret eder. İşte takva dediğimiz şey de kulun en çok sevdiği Allah'sa, bütün varlığımızı, her şeyimizi Rabbimizin bize bir hediyesi olarak, bir ikramı, nimeti olarak biliyorsak, takvada da bu vardır. Rabbimizin sevgisini kaybetmemek. Onun için işte haramlara yaklaşmamak, haram sınırına, hatta mekruhları bile Allah'ın ona yaklaşacak şüpheli şeylerden bile kaçınmak vardır. Helal noktasında bir şeyi Allah emrettiyse, nafile dediğiniz şey odur zaten. Rabbim bana bir şeyi emrettiyse benim için güzel olanı emretmiştir. O zaman o güzelliğe güzellik katmak dediğimiz şey de nafile ibadetlerimizdir zaten. Ama takva hepsiyle bir bütündür. Yani imanımızla, ibadetimizle, ahlakımızla bir bütündür. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerimizi bize takva sahibi olmak için Allah'ın emrettiğini söyler. Yani takvalı bir, iyi bir Müslüman olmak bizi Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde bir hayat sürmeye sevk eden şey ibadetlerimizde gösterdiğimiz titizliktir. Gerçekten o titizliğimiz, o şey ibadetlerimizdeki o güzelliği biz diğer insanlara olan davranışlarımızda da gösteririz. Yani takva dediğimiz şey sadece imanımızla, ibadetimizle kalan bir boyutta da değildir. Bizim bütün hayatımıza, bütün amellerimize yansıyan bir davranıştır. Nerede Rabbin rızası varsa takva sahibi, yani Rabbine karşı sorumlu olan kul onu yapma gayretindedir.
Evet. Seven sevdiğinin sözünü tutar, tutmalı. İşte takvaya gitmenin yolu da buradan geçiyor.
Evet.
Gerçekten sevmekte.
Sevdiğini incitmemek.
Değil mi? Değil mi?
Onun için hadiste de Allah'ım senden sana sığınırım diye Peygamber Efendimiz'den gelen böyle güzel bir niyazı vardır. Oradaki senden sana sığınırım, yani seni incitmekten, sana saygısızlıktan, senin affına, senin sevgine, senin rahmetine sığınırım şeklindeki bir niyazdır bu. Kulun gerçek manada Rabbini bilen, Rabbi tarafından her zaman ve huve me'akum eynema küntüm diyor. Her zaman Rabbimizin bizimle beraber olduğunun farkında bir hayat sürmek. O da tabii ki ne vardır? Gerçekten Rabbimizin bizimle beraber olduğunun farkında bir hayat sürüyorsak Rabbimizi incitmemek için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım.
Evet.
O da Kur'ani bütünlükte, iman, ibadet ve ahlak bütünlüğünde, Kur'an'ın ışığında, Resul'ün ışığında hayatımızı devam ettirmek.
Hocam, Kur'an-ı Kerim'de ya da hadis-i şeriflerde takva sahiplerinin özelliklerinden bahsediliyor mu?
Takva sahiplerinin özelliklerinden bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de de takva sahiplerinin özelliklerinden bahsedilir. Hadis-i şeriflerde de takva sahiplerinin özelliklerinden bahsedilir. Hatta Peygamber Efendimiz'in kendisinden en üstün amel şeklindeki sorulara da takva sahibi olmak, güzel ahlaklı olmak şeklinde verdiği cevaplar vardır. Takva sahibi olmanın özellikleri tek tek Bakara suresinde zannedersem sayılır. Orada da mesela baktığımız zaman önce iman esaslarını sayar Allah Teala. İşte Allah'a iman, ahirete iman, yani iman sahibi olmak. Ondan sonra o iman sahibi olmayı takva sahibi olarak yeter görmez. Arkasında o imanın hayatımızda hissedilmesinden bahseder. İşte ibadetlerimizde görünmesinden, namazımızdan, zekatımızdan, Allah yolunda harcamaktan bahseder, sabırlı olmaktan, sadakatimizden. Bütün bunlar Kur'an'da takva sahiplerinin, yani Rabbine karşı sorumlu olan insan hangi boyutta olursa olsun onun rızasından uzaklaştıracak davranışa düşmez. Sözünde durmaktan bahseder, affetmekten, adaletli olmaktan, bakın dürüst davranmaktan, hepsi ve bütün bunlar şeyi de gösteriyor bize. Yani takvalı olmak böyle insanlardan el etek çekip işte tenhaya çekilmekle de olacak bir şey değil. Tam tersinde insanların içerisinde Rabbi ile beraber olarak onun rızasına uygun bir hayat sürmek ve gerçek mutluluğun da Rabbinin sevgili kulu olma yolunda olduğunu bilmek, o yolda gayret edebilmek. Yine ayet-i kerimelerde de zaten insanlara Allah Teala şöyle öğüt verir: İyilik ve takvada birbirinizle yarışın, günah ve düşmanlıkta değil der. Günah ve düşmanlıkta yarışmayın, iyilik ve takvada yarışın. Maalesef günümüze baktığımız zaman gayet zannedersem bu ayeti kerimenin biz tersinden yaşandığını görüyoruz. İyilik
evet.
ve takvada yarışmak, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın der. Pardon, yarışmak da değil, orada yardımlaşmaktan bahseder. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın birbirinize. Rabbinize sorumlu bir hayat, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir insan olmak üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta değil. Bugün maalesef belki dünyadaki bu kadar olumsuzluk gördüğümüz fiillerin altında insanların Allah'ın yasaklarında, günahlarında ya da düşmanlıkta, nefrette birbiriyle yarıştıklarını görmemizin sonucu olarak da görebiliriz.
Evet. Hocam, çevremde az da olsa iyilikte, takvada yarışanları da görüyorum. Onları görünce mutlu oluyorum. Allah sayısını artırsın diye de dua ediyorum.
Allah onları da örnek alabilmeyi nasip eylesin.
Amin, hakikaten
bizlere de
öyle.
O noktada iyilikte, güzellikte yarışabilmeyi nasip eylesin.
Amin. Hocam, bizler Allahu Teala'yı sevdiğimizi söylüyoruz. Diyoruz ki Allah'ım ben seni seviyorum. Bir taraftan da Allahu Teala'dan korkuyoruz. acaba Allahü Teala bizi cehennemine atar mı diye. Hocam Allah sevgisi mi yoksa Allah korkusu mu önce gelir? Ne dersiniz bu konuda?
Aslında sadece korkuya dayalan bir saygı istemiyor Allah Teala. İnsanlar nazarında da zaten sadece korkudan dolayı oluşan bir itaat, bir şey beklenir, makbul bir şey değildir. Biz Rabbimizle olan ilişkimiz, yine Allah'ın sevgili kulu olmak diyoruz biz. Oradaki takvadaki korku dediğimiz şey Rabbimizi, en çok sevdiğimizi incitmekten, onun rızasından, sevgisinden mahrum kalmaktan bir korkudur. Onun için İslam'da Allah sevgisi ve hoşnutluğu Allah korkusunun öncesindedir. Tabii ki oradaki korku dediğimiz şey de onun yasaklarını, sınırlarını çiğnemekten olan bir korkudur. Ona karşı gelmek, onun günah işlemek, yine oradaki bizim şeyimiz, hesap gününde Allah'ın huzuruna yüzü kara çıkmaktan bir korku vardır. Onun azabını gerektirecek bir işi yapmaktan korkmaktır. Yani haşa, Allah'ın zatından korkmayız biz. Ona karşı yapmış olduğumuz yanlış bir fiile karşı sonucumuzun hüsran olmasından korkarız. Asıl olan Allah sevgisidir. Kulun dünyadaki tek hedefi, takva sahibi kulun tek hedefi Allah'ın ve Resulünün hoşnutluğunu, rızasını, sevgisini kazanmaktır.
Evet.
Korkmuş olduğumuz şey de işte o hoşnutluğu, rızayı, sevgiyi kaybetme korkumuzdur. O da ne zaman başımıza gelir? Ne zaman ki Allah'tan gafil bir hayat, ahireti unutarak, Allah'ı unutarak bir hayat sürme gafletine düştüğümüz zaman işte biz bu yanlışa düşeriz.
Hocam son hedefimiz... dakikamızın içine girdik. 1-2 dakikamız var. Size son sorumu da yöneltmek istiyorum. Merak ettiğim bir soru çünkü. Kulların takvasını hangi ameller, hangi günahlar zayıflatır?
Şimdi kulların hangi günahlardan daha çok bizim Allah'ı unutarak, ahireti unutarak bir hayat sürmemiz aslında bizi Rabbimizden uzaklaştırır, takvamızdan uzaklaştırır. Canım nasıl isterse yaşarım mantığıyla yaşamak aslında bizi Rabbimizden, Rabbimize karşı sorumluluk bilincinden uzaklaştırır. Haram helal endişesi taşımadan, hesap günü endişesi taşımadan yapmış olduğumuz davranışlar bizi uzaklaştırır. Onun için zaten halk arasında da vardır ya bizim kork Allah'tan korkmayandan,
evet,
deriz. Bir kimsenin Allah'tan gafil bir hayat sürmesi, Allah'ı hesaba katmadan bir hayat sürmesi, Allah muhafaza, bütün kötülüklerini açan bir yol haline gelir. Biz Allah'tan tabii ki ibadet yapmış olduğumuz ibadetler bizim için takva açısından bir zırh gibidir. Bizi Allah katında değerli kılan ibadetlerimizdir. Ama o ibadetlerimizin muhakkak hani o ibadetlerimizde ne kadar sağlam olduğumuzu görebilmek için onu ahlakımızla şeyi tutmamız lazım. Bir anlamda doğru mu ya, ne kadar sağlamız, ne kadar sağlıklı ibadetiz, niyetlerimizde, ihlasımızda ne kadar samimiyiz, o ibadetlerimiz ahlakımızda görünür hale geliyorsa ancak bu şekilde görürüz.
Evet hocam.
Hadis-i şerifte de zaten nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın diyor. Bakın, nerede olursan ol, hangi şartlarda olursan ol, sen Allah'ın yarattığı bir kulsun. İlk hedefin Allah'a karşı gelmekten sakınarak bir hayat sürmektir. Yine hadis-i şerifin devamında...
Süremizin sonuna geldik. Son cümlenizi alayım hocam lütfen.
Rabbim inşallah Allah tarafından görünen, bilindiğinin, haberdar olduğunun farkında bir hayat sürebilmeyi hepimize nasip eder.
Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar kolay görüşmek gelsin ümidiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle birlikteydi. Takvayı konuştuk kendisiyle. Ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.
Adımız yolunda.
Hayatın Sesleri.